Cansu Çağlayan'la Yeni Gün başlıyor.
Biraz önce sorduğum soru şuydu. Son günlerde pek çok şeyi unutuyor musunuz? Çözümse bir markette de bakkal yakınınızda olabilir demiştim. Bilim insanları hafızayı güçlendiren oldukça ilginç bir keşif yapmış. Bitter çikolata. Yeni araştırmaya göre bitter çikolata kırmızı orman meyvelerinde bulunan flavanol adlı doğal bileşik beyni adeta kısa süreli bir hafıza takviyesi moduna alıyormuş. Fareler üzerinde yapılan deneyde hafıza testinden bir saat önce flavanol verilen grup normal su verilen farelere göre %30 daha iyi performans göstermiş. Uzmanlar flavanolün o acı tadının bile beynin hafızadan sorumlu bölgesine küçük bir uyarı gönderdiğini söylüyor. Bu bileşikler beynin kısa anıları uzun süreli hafızaya dönüştürmesine de yardımcı oluyormuş. Yani düzenli ama ölçülü şekilde bitter çikolata tüketmek hafızayı keskinleştirebiliyor. Kısacası belki de unuttuğunuz şey bitter çikolata almak olabilir. Glutensiz ürünler tüketenleri ilgilendiren haberime geçmek istiyorum şimdi. The Lancet'te yayınlanan yeni bir araştırma, gluteni hayatından çıkaran milyonlarca kişinin yanlış alarm verdiğini söylüyor. Bilim insanları çölyak hastalığıyla gluten hassasiyetini ayıran en kapsamlı incelemelerden birini yapmış ve sonuçta şu: gluten hassasiyeti olduğunu söyleyen çoğu kişi glutene değil, buğdaydaki başka bileşenlere veya FODMAP denilen fermente karbonhidratlara tepki veriyormuş. Hatta bazı deneylerde gluten verildiğini sanan kişiler plaseboya da aynı tepkiyi göstermiş. Araştırmacılar bunu bağırsak-beyin etkileşimiyle açıklıyor. Yani vücut bazen beklediğimiz şeylere tepki veriyor, glutene değil. Kısacası mide şişkinliği ve yorgunluk yaşıyorsanız suçlu her zaman gluten olmayabilir. Belki de mesele beynimizin bağırsaktan gelen sinyalleri nasıl yorumladığı. Biraz önce israf konusundan bahsetmiştim. Dünyada bir ilke imza attı Fransa bu konuyla ilgili. Artık süpermarketlerin satılmamış ama hala yenilebilir durumdaki gıdaların çöpe atılması yasaklandı. Yeni düzenleme ile birlikte büyük marketler son kullanma tarihi yaklaşan ya da o gün satılmamış taze ürünleri imha etmek yerine hayır kurumlarına ve gıda bankalarına bağışlamak zorundaymış. Yani sebzeler, meyveler, fırından çıkan ekmekler veya paketli ürünler çöpe değil, ihtiyaç sahiplerinin sofralarına gidecek. Bu adım hem gıda israfını azaltmayı hem de sosyal yardımı güçlendirmeyi hedefliyor. Özetle Fransa israf kelimesini yardıma dönüştürüyor ve belki de en güzel tarafı şu: bir ülke yasayla bile olsa gıda çöpe değil insanlara ulaşmalı diyor. Darısı ülkemizin başına özellikle ekmek israfının önüne geçmemiz bence çok çok önemli. Yakın arkadaşınızla birlikte çalışırken, iş yaparken beyniniz sanki kilitleniyor değil mi? Bana da aynısı oluyor. Kafam başka yerlere gidiyor. Bilim bunu açıklamış. Caltech'te yapılan bir araştırmada insanlar önce bireysel olarak problem çözme testine girmiş. Sonra aynı testi küçük gruplar halinde yapmışlar. Grup içinde performans sıralaması gösterildiğinde beynin karar verme ve odaklanma bölgeleri baskılanıyormuş. Duygusal tepkiyle ilişkili bölgelerse aşırı aktif hale geliyormuş. Ve sonuç: bazı katılımcıların bilişsel performansı belirgin şekilde düşüyormuş. IQ puanında ortalama 17 puan gerileme görülüyormuş. Araştırmacılar bunun nedenini sosyal baskı olarak açıklıyor. Yani en yakın arkadaş bile olsa grup içi karşılaştırma zekayı değil, kaygıyı aktive ediyor. Kısacası tek başına çalışmak daha zeki hissettirebilir yakın arkadaşla ya da grup içi çalışmanın dışında. İyi sabahlar, Tansu Çağlayan'la Yeni Gün devam ediyor. İrlanda'dan bir haberim var. Sanatçıların ne kadar değer verdiklerini ve üretim sürecinin ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlattı bu haber. İrlanda sanatçılar için başlattığı temel gelir programını kalıcı hale getirmeye başlamış. 2022'de pilot olarak uygulanan programda 2000 sanatçıya haftalık 325 euro ödeme yapılmış. Amaçsa sanatçıların geçim kaygısından uzak bir şekilde üretmelerini sağlamak. Pilot dönemin sonuçları çok net. Finansal stres azalmış, ruh sağlığı iyileşmiş ve yaratıcılığa odaklanma artmış sanatçılarda. 2026'da da yeni dönem başlıyor ve yine 2000 sanatçı haftalık 325 euro destek alacak. Düşünsenize, devlet sanatçısına sen üret, gerisini düşünme diyor. Pandemi döneminde geçim sıkıntısı yüzünden kaybettiğimiz müzisyenleri de hatırlayınca bu uygulamanın ne kadar değerli olduğu daha da ortaya çıkıyor. İyi sabahlar, Tansu Çağlayan'la Yeni Gün devam ediyor. Biraz da teknoloji dünyasına göz atalım. Bilim kurgu filmlerini aratmayacak bir gelişmeyi seninle paylaşayım. Kaliforniya merkezli Rem Space isimli nöroteknoloji şirketi, iki kişinin rüya halindeyken iletişim kurabildiğini iddia eden bir deney gerçekleştirmiş. Deneyde katılımcılar lucid, yani bilinçli rüya sırasında birbirlerine basit kelime veya semboller gönderebildiklerini söyledi. Araştırmacılarsa beyin dalgaları ve göz hareketlerini takip ederek bu iletişimin gerçekten gerçekleştiğini doğrulamış. Yani demek oluyor ki uykuda bilincimiz tamamen kopmuyor ve sınırlı da olsa bilgi alışverişi mümkün olabiliyor. Kim bilir, belki de yakın gelecekte rüyalar yeni bir iletişim alanı haline gelecek. Birbirimize belki de emoji gönderebileceğiz rüyamızda. 16 yıl önce aramızdan ayrılan pop müziğin efsane ismi Michael Jackson'la ilgili güzel bir haberim var. Hayatını anlatan çok özel bir film geliyor. Filmin adı Michael. Yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua var. Senaryoysa Oscar'a aday gösterilmiş John Logan yazmış. Ve en güzel detayı söylüyorum. Michael Jackson'ı bizzat kendi yeğeni Jeffer Jackson canlandırıyor. Yıllardır hazırlanan bu proje için ailesinin içinden bir isim seçilmiş olması da filme ayrı bir gerçeklik katacak gibi görünüyor. Konusuna gelirsek, film Michael Jackson'ın çocukluk yıllarındaki Jackson 5 döneminden başlayıp kariyerinin zirvesine kadar uzanan hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyacak. Fakat filmi uzunca bir süre bekleyeceğiz çünkü vizyon tarihi 24 Nisan 2026'da. Yani Billie Jean, Thriller, Smooth Criminal. O şarkılar eşliğinde Michael Jackson'ın tüm kariyerini ve hayatını baştan izleyeceğiz. Çoğumuz sağlık, hukuk veya finans gibi kritik konularda merak ettiklerimizi yapay zekaya soruyoruz son zamanlarda. Fakat OpenAI ise ChatGPT'nin kullanım politikalarını güncelledi ve bu alanlarda sınırları netleştirdi. Model artık ilaç isimleri veya dozajları veremiyor, kişiye özel tıbbi tavsiye için lisanslı bir doktora ihtiyaç duyuluyor. Dava dilekçesi hazırlamak veya özel yasal yönlendirme yapmak da mümkün değil artık. Finansal alanda da yatırım tavsiyeleri sunamıyor. Genel bilgi hala paylaşılabiliyor. Haber, eğitim veya açıklayıcı içerikler sunulabiliyor. Fakat kritik kararlar için hala profesyonellere danışmanın şart olduğunu vurguluyor OpenAI yetkilileri. Yani teknoloji bilgi sağlıyor ama önemli kararları almadan önce uzmanlara danışmak hala şart. Keyifli sabahlar. Biraz önce özellikle çalışanlara bir soru sormuştum. İş yerinde tuvalet molası sizce ne kadar uzun olabilir diye. Almanya'da çalışan biraz abartmış bu işi. Gün içinde tam 40 dakikayı bulan tuvalet molaları vermiş ve bu gerekçeyle işten çıkarılmış. İşverense bu molaların iş akışını aksattığını ve iş yükünü arttırdığını söylüyor. Sosyal medyada da olay büyük yankı uyandırdı. İş hukuku uzmanı Dr. Hermann Glostein, tuvalet molasının tabii ki bir ihtiyaç olduğunu ama bu zamanı dinlenme veya özel işler için kullanmanın iş sözleşmesini ihlal edebileceğini belirtiyor. Yani belki sağlıksal nedenlerle birkaç günlüğüne bu 40 dakikalık, 45 dakikalık tuvalet molaları tolere edilebilir ama sürekli hale gelince de işveren biraz bana haklı gibi geldi. Ne dersiniz? Tansu Çağlayan'la yeni gün devam ediyor. Kedi sahiplerini ilgilendiren bir haberle karşınızdayım. Japonya'da yapılan ilginç bir araştırma, kedilerin sahiplerini ve yabancıları seslerinden ayırt edebildiğini ortaya koydu. Araştırmada kedilere hem tanıdık hem de yabancı kişilerin ses kayıtları farklı tonlarda dinletilmiş. Sonuç, kediler tanıdık sesleri duyduğunda kulaklarını oynatıyor, kuyruk sallıyor ya da tırmalamayı bırakabiliyormuş. Ama çoğu zaman kendi bildiklerini okuyorlar, yani tepki vermemeyi tercih ediyorlar. Araştırmacılar bunun kedilerin bağımsız karakterinden kaynaklandığını söylüyor. Özetle kediler sadece sesi tanımakla kalmıyor, sahiplerinin sesine göre davranışlarını da ayarlayabiliyorlar. Bu da onların sosyal zekası ve insanlarla kurdukları bağ hakkında önemli ipuçları veriyor. Biraz önce bir soru sormuştum. İstemediğiniz anılarınızı beyninizden atmak ya da onu silmek ister miydiniz? Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'deki nörobilim laboratuvarlarının yürüttüğü çalışmada travmatik veya olumsuz hatıraların beyindeki etkisini azaltan yeni bir yöntem geliştirilmiş. Araştırmacılar hatırlama sırasında beyin hücrelerinin kurduğu sinaptik bağları hedef alan bir bileşiğin hafızadaki olumsuz duyguları hafifletebileceğini söylüyor. Bu sayede yaşanan olayı tamamen unutmadan korku, suçluluk veya acı gibi duygular bastırılabiliyor. Uzmanlar yöntemin özellikle travma sonrası stres bozukluğu gibi rahatsızlıklarda çığır açabileceğini belirtiyor. Ancak etik tartışmalar da gündemde. Bir anıyı silmek kişiliğin bir parçasını da etkileyebilir mi? Şimdilik yöntem klinik aşamaya geçmedi ama önümüzdeki yıllarda insan denemelerine bağlanması planlanıyor. Teknoloji artık hayat kurtarmak için sahnede. Çin'de robot köpekler itfaiye ekiplerine destek vermeye başlamış. Bu dört ayaklı yardımcılar sıcak noktaları keşfediyor, hortum taşıyor ve insanların girmesinin riskli olduğu alanlarda görev alıyormuş. Böylece itfaiyeciler tehlikeden uzak tutulurken ağır işler robotların omuzlarında oluyor. Robotlar ayrıca yoğun duman ve yüksek ısı gibi tehlikeleri sensörleriyle tespit edip gerçek zamanlı bilgi aktarabiliyorlar. Bu teknolojinin en net, pratik ve hayat kurtaran kullanım örneklerinden biri olarak öne çıkıyor ve yangınla mücadelede yeni bir çağın kapısı aralanıyor Çin'deki robot köpekler sayesinde. Uzun zamandır ChatGPT'den bahsetmediğimin farkındasınızdır. Ama bu şimdi ondan bahsetmeyeceğim anlamına gelmez çünkü çok sevdiğim bir konu. Hiç düşündünüz mü ChatGPT ya da benzeri yapay zekalar neden bazen bilmiyorum demek yerine uyduruyor? Stanford ve OpenAI araştırmacıları bu soruya net bir cevap bulmuş. Modeller yanlış bilgi vermek istememesinden değil, eğitim sürecinde tahmin etmeye teşvik edildikleri için böyle yapıyorlarmış. Yani sistem bilmiyorsa bile boş bırakmak yerine cevap vermeye çalışıyor. Tıpkı sınavda çoktan seçmeli bir soruyu boş bırakırsam puan alamam diye kafadan işaretlemek gibi yani. Araştırmacılar diyor ki sorun bilgi eksikliği değil, yanlış teşvik. Modeller doğruluk üzerinden değerlendiriliyor ama belirsiz kaldığında dürüst davranmasına puan verilmiyor. Bu yüzden emin değilim demek yerine tahmin yürütüyor ve bazen çok özgüvenli bir şekilde yanlış bilgi veriyor. Çözüm ne? Yeni bir puanlama sistemi. Doğru cevap ödüllendirilirken emin olmadığı halde iddialı cevap veren modeller cezalandırılıyor. Belirsizlik düzgün ifade edildiğinde ise küçük bir puan veriliyor. Yani amaç şu, yapay zeka bilmediği zaman susmayı öğrensin ve yanlış cevaplar vermesin. Özellikle deniz mahsulleri yemekten hoşlananlar, ıstakoz sevenleri ilgilendiren biraz moral bozucu bir haberim var. Bilim insanları Kanada açıklarında yakalanan ıstakozları incelemiş ve ilk kez yenilebilir et kısmında mikroplastik tespit etmişler. Sadece kabuğunda değil, direkt yediğimiz bölümde. Araştırmada incelenen 16 ıstakozun tamamında plastik parçaları bulunmuş, hem de hepsinde. Peki bu parçalar nereden geliyor? Çoğu polyester elyaflardan, yani kıyafetlerimizden denize karışan lifler. Diğerleri ise sanayi yapıştırıcılarında kullanılan maddeler ve denizcilik ekipmanlarından kopan plastikler. Yani okyanusta ne varsa önünde sonunda soframıza geri geliyor. Bu haber bize şunu gösteriyor. Denize attığımız plastik sadece denizde kalmıyor. Döngü tamamlanıyor, sonra dönüp bize geliyor. Yani sonuçta denizden babam çıksa yerim esprisi de yalan olacak bu gidişte. İstakozu da kaybettik artık. Onun etini de yiyemiyoruz mikroplastikten dolayı. Şimdi komşudan bir haberi seninle paylaşmak istiyorum. Yunanistan'da pirinç üreticileri büyük sıkıntı yaşıyorlarmış son dönemde. Artan maliyetler ve ucuz ithalat nedeniyle ayakta kalmakta zorlanıyormuş çiftçiler. Son çare olarak da kırık ve düşük kaliteli pirinçleri düğün konfetisi olarak satmaya başlamışlar. Evet, yenmeye uygun ama satılamayan pirinçler paketlenip törenlerde saçılmak üzere piyasaya sürülüyormuş. Bu yöntem kısa vadede çiftçilere küçük bir ek gelir sağlıyor ama aslında tarım sektöründeki derin krizin bir yansıması diyor uzmanlar ve uyarıyorlar. Sulama yatırımları yapılmaz ve ucuz ithalat baskısı devam ederse Yunanistan'ın geleneksel pirinç üretimi tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Yani bir yandan düğünlerde konfeti coşkusu var, öte yandan pirinç tarlalarında geleceğe dair ciddi soru işaretleri. Umarız komşudaki bu pirinç krizi çözülür ve çiftçiler, pirinç üreticileri rahat bir nefes alırlar. Biraz önce bir soru sormuştum. Küçük sohbetlerden hoşlanıyor musunuz çalışma arkadaşlarınızla? Ofislerde bu small talk'un devri kapanıyormuş. İşte yeni bir araştırma sonucu seninle paylaşmak istiyorum. 2000 çalışanla yapılan ankete göre katılımcıların %74'ü kahve molalarında ya da asansörde kısa sohbet etmekte zorlandığını söylüyor. Hatta %48'i yan masadaki biriyle yüz yüze konuşmak yerine WhatsApp veya e-posta ile yazışmayı tercih ediyormuş. En çok etkilenen grupsa Z kuşağı. Bu grubun %40'ı yüz yüze konuşmayı adeta yeni bir dil öğrenmek gibi buluyormuş. Uzmanlar bu küçük sohbetlerin aslında sadece boş muhabbet olmadığını söylüyor. Günlük mikro bağlantılar çalışanların güvenini ve işbirliğini güçlendiren, iş yerindeki sosyal bağları ve morali artıran önemli anlarmış. Yani samimi ofis ortamının kaybolması yalnızca sohbetleri değil, çalışma kültürünü de etkiliyor gibi görünüyor. Yemek meraklıları ve aynı zamanda teknoloji meraklılarını ilgilendiren haberime geçmek istiyorum. Haber Almanya'dan. Düsseldorf'taki Röwe süpermarketine tamamen otonom bir robot mutfak kurulmuş. İsmi CA1. Circus firmasının geliştirdiği bu sistem sizin seçtiğiniz yemeği hiç insan dokunuşu olmadan pişiriyor, tabağa koyuyor ve ardından kendi kendini temizliyor. Kompakt bir mutfakta çalışıyor bu robot. Önceden hazırlanmış malzemeleri siparişe göre topluyor ve sadece birkaç dakika içinde servisi hazır hale getiriyor. Şu anda 8 farklı yemek sunuluyormuş ve fiyatlar da 6 Euro'dan başlıyormuş. Yapay zeka destekli bu sistemin saatte 120 öğün hazırlayabildiği söyleniyor. Yani markete gidiyorsunuz, robot mutfak sizin için yemeği hazırlıyor. Siz de dakikalar içinde taze ve sıcak yemeğinizi alıyorsunuz. Robotun yaptığı yemek ne kadar lezzetli olur? Bu sorunun cevabını bilmek için Düsseldorf'taki Röwe süpermarketine gitmemiz gerekir. Teknoloji haberlerinde genellikle uçan taksilerden bahsediyorum. Geldi mi, gelecek mi, hangi şehirlerde olacak ve Şangay. Aldığımız haberlere göre resmen uçan taksilere geçti. Bildiğiniz helikopter değil bu, elektrikli hava taksisi ve bu elektrikli hava araçlarıyla kısa mesafelerde havadan ulaşım sağlanabilecek. Peki ücreti ne kadar diye soracak olursanız hemen söyleyeyim, 10 dakikalık bir uçuşun bedeli yaklaşık 8 dolar. Kısa mesafeli şehir içi hatlarsa 7 dolar civarında olacak. Buradaki ilginç nokta şu, karayolunda yaklaşık 40 dakika süren bir mesafe bu sistemle havadan sadece 10 dakikada kat ediliyor. Yani neredeyse 4'te 1'ine düşüyor süre. Özellikle yoğun trafik olan şehirlerde ciddi zaman kazandırabilir. Şangay bu uygulamayı pilot bölgelerde başlatıyor. Hedefse hava taksilerini günlük ulaşımın bir parçası haline getirmek. Teknoloji şehir ulaşımının geleceğini gerçekten değiştirmeye hazırlanıyor. Bakalım bu sistem başka şehirlere ne kadar hızlı yayılacak? Darısı başımıza diyoruz, umarım kısa zamanda ülkemize de gelir. Özellikle büyük şehirlerde yaşadığımız trafik stresinden bir nebze olsa da kurtuluruz uçan taksilerle. Son zamanlarda sosyal medyada influencer doktorlar sıkça karşımıza çıkıyor değil mi? Sağlık bilgileri ve tavsiyeler alıyoruz onlardan. Fakat sosyal medyadaki paylaşımlarına kısıtlamalar geldi. Artık hastalardan izin almadan görüntü paylaşılmayacak. Hastaların gerçek kişiler olduğu net bir şekilde belirtilecek. Başlık kuruluşları kötüleyerek kendi hizmetlerini öne çıkarmak veya tıbben kabul edilmemiş tedavileri tanıtmak artık tamamen yasak. Uzmanlık ünvanı sadece yetkili dallarda kullanılacak. Hasta teşekkürleri paylaşılmayacak ve sponsorluk anlaşmalarıyla tanıtım yapılamayacak. Tüm içerikler hastayı doğrudan veya dolaylı yönlendirmeyecek şekilde olacak. Yani sosyal medyada değerli doktorlarımız bu kurallara uymak zorunda kalacaklar. V for Vendetta filmini izlediniz mi? Hatırlıyor musunuz? Hikaye distopik bir İngiltere'de geçiyordu. Faşist parti Northfire ülkeyi kontrol ediyor ve Guy Fawkes maskesiyle tanınan anarşist V hükümeti devirmeye çalışıyordu. Evie Hammond da onun yanında yer alıyordu. Ve bu filmin hayranlarına güzel bir haberim var. Variety'nin özel haberine göre ünlü çizgi roman ve 2005'teki filmiyle hafızaları kazanan V for Vendetta HBO için dizi oluyormuş. Senaryoyu Pete Jackson yazacak, DC stüdyolarından James Gunn ve Peter Safran da yapımcı olarak projede yer alıyor. Dizi onaylanırsa V for Vendetta HBO'da yeni canlı çekim projelerinden biri olacak. Bu arada film 2005'te dünya çapında 130 milyon doların üzerinde hasılat yapmış ve geçen hafta 20. yılı şerefine Kasım 2026'da yeniden sinemalarda gösterileceği duyurulmuştu. Yani V geri dönüyor. Hazırlanalım V for Vendetta'nın dizisini. Ben de gerçekten çok merak ediyorum. Acaba konusunu günümüze nasıl adapte edecekler ve film olan V for Vendetta dizi olarak nasıl karşımıza çıkacak? Önümüzdeki günlerde göreceğiz tabii ki, HBO'dan onay alırsa. merakla beklenen bir oyun serisi. Grand Theft Auto, yani bildiğimiz ismiyle namı diğer GTA. Dünyanın dört bir yanındaki oyunseverler 6. oyunun gelmesini sabırsızlıkla bekliyorlar. Rockstar Games, GTA 6'nın çıkış tarihini bir kez daha erteledi. Yeni tarih 19 Kasım 2026 oldu. Şirket bu ertelemenin oyunun kalitesini ve detaylarını mükemmelleştirmek için alındığını söylüyor. Uzmanlar ertelemenin sadece geliştirme maliyetlerini arttırmakla kalmayıp potansiyel gelir kaybını da onlarca milyon dolara taşıdığını belirtiyor. Yani GTA'nın çıkışı ne kadar çok ertelenirse o kadar çok para kaybediyor Rockstar. Fakat GTA 6'yı hak ettiği deneyimle sunmayı hedefliyor şirket. Bir nesli büyüten oyun çok yakında oyunseverlerle buluşacak, işin özeti. Yani biraz daha bekleyeceğiz. Pek çok gencin hayalindedir Harvard Üniversitesi'nde okumak, eğitim görmek ve sonrasında iş bulmak. Fakat şaşırtıcı bir haber geldi Harvard Üniversitesi'nden. Mezunları bile iş bulma krizinden etkilenmiş. Wall Street Journal'a göre geçen yıl MBA mezunu olan öğrencilerin %23'ü mezuniyetlerinden 3 ay sonra hala iş bulamamış. Oysa 2022'de bu oran sadece %10'muş, yani tablo giderek kötüleşiyormuş. Peki sebep ne diye soracak olursanız, teknoloji devleri ve danışmanlık firmaları işe alımları kısınca en prestijli okullar bile sarsılmış duruma geldi. Artık şirketler geniş yönetim bilgisi yerine doğrudan teknik beceri arıyormuş. Yani Harvard diploması tek başına yeterli değil, mezunların yeteneklerini ve pratik becerilerini göstermekten başka şansı yok. Yani bu tablo iş piyasasının değiştiğini ve artık sadece prestijli bir diplomayla yetinmenin yetmediğini de gösteriyor. Artık teknik beceri de arıyor insanlar işe alım sırasında. Ne kadar zorlu bir süreç aslına bakarsanız. Harvard mezunu bile iş bulamıyorsa biz ne yapalım? Sizin de bazen gözleriniz dalıyor mu ekrana bakarken ya da şu an belki de trafikteyken? Bilim insanları bunun aslında beynimizin gizli bir temizleme işlemiyle ilgili olabileceğini keşfetmiş. MIT'de yapılan çalışmada katılımcılar uykusuz kaldığında kısa süreli göz dalmaları ve dikkat kaybı daha çok görülmüş. Araştırmacılar bu anlarda beyinde beyin omurilik sıvısının aktığını ve beynin gün içinde biriken metabolik atıkları atmak için kısa süreli uyku benzeri bir duruma geçtiğini gözlemlemiş. Bu sırada göz bebekleri daralıp normalleşiyor, kalp ve solunum hızı da düşüyormuş. Çalışmaya liderlik eden Zinong Yang, beynin böylece bazı bilişsel işlevleri geri kazanmaya çalıştığını söylüyor. Yani bir nevi format atıyor diyebiliriz. Peki siz bir kahve molasında veya toplantı ortasında trafikte bu kısa dalma anlarını fark ediyor musunuz? Uzmanlarsa iyi bir gece uykusunun önemini vurguluyor ve uykusuzluğun bu sürecin faydalı mı yoksa zararlı mı olduğunu hala netleştiremediğini belirtiyor. Yani gözlerimiz daldığında beynimiz bir nebze de olsun resetliyor ve kendini rahatlatıyor diyebiliriz. Mutlu, enerjik ve sağlıklı kalmanın sırrı neymiş biliyor musunuz? Yılda en az 7 tatil yapmak. Araştırmalar gösteriyor ki düzenli tatil yapmak sadece stresinizi azaltmakla kalmıyor, yaratıcılığınızı artırıyor, ilişkilerinizi güçlendiriyor ve yaşamdan aldığınız keyfi yükseltiyor. Uzmanlar da diyor ki ister hafta sonu kısa bir kaçamak, ister bir haftalık tatil, hatta yeni bir şehri keşfetmek olsun, bu küçük molalar hem zihninize hem bedeninize kalıcı iyi geliyor. Keşke hepimizin yılda en az 7 kez tatil yapma imkanı olsa, ama bu ekonomide biraz zor görünüyor. İmkanı olanlara sözümüz yok, onlara da iyi tatiller dileriz. Ozan Bayraş'a ve Simge ile devam edelim. Anahtar Fenomen Türk'te şimdi.
Tansu Çağlayan'la yeni gün sona erdi.